Ayrım 36. Kamu yönetimi sayfa 427. Ünite 6. Eğitim ekonomisi. Eğitimin getirisi, eğitim politikası ve eğitimin kalitesi, eğitim ve sanayinin etkileşimi, eğitimin ekonomik büyümeye etkisi ve eğitimin finansmanı gibi konuları kapsayan ve iktisadın oldukça geniş kapsamlı ve gittikçe gelişen bir alt disiplini eğitim ekonomisidir. Okullaşma oranları 1970'li yıllarda artmıştır. 1980'li yıllarda hız kesmiştir. Afrika ve Asya'daki yoksul ülkelerdeki yüksek öğrenime devam edenlerin nüfus içindeki oranları %5'lerin altında kalmıştır. Yüksek öğrenime devam edenlerin nüfus içindeki oranı gelişmiş kapitalist ülkelerde %50'yi aşmıştır. Uluslararası veriler ve araştırmalara göre eğitim düzeyi ile ücret kazanç arasındaki ilişki doğru orantılı ve kuvvetli bir ilişkidir. Eğitimin toplumsal bir olgu olması ve eğitimin niteliğine ve pedagojisine kimlerin karar vermesi gerektiği gibi konular eğitim sosyolojisini ilgilendiren konulardır. Eğitim ve sağlık hizmetleri için piyasa aksak rekabet piyasa olarak tanımlanır. Eğitim hakkının bütün kesimlere yaygınlaştırılması esas olarak ulus devlet yapılanması içinde biçimlenen kapitalist ekonomik işleyiş uygun bir gelişme olarak ele alınmaktadır. Eğitim sistemi devletin ideolojik aygıtlığındandır görüşünü savunan Althusser'dir. Althusser'e göre okul, ekonomik sermaye tarafından belirlenen kültürel sermayeye göre öğrencileri seçmekte ve elemektedir ifadesi yanlış bir ifadedir. Eğitim sisteminin ve bu sistemin kurumu olan okulun kendisinin eşitsizlik ürettiğini ileri sürmekte olan Bourdieu'dur. Devlet egemen sınıfların çıkarlarını kollamak ve ideolojisini kuşaklar boyu iletebilmek için okul kurumunu kullanmaktadır ifadesi Althusser'e aittir. Hollanda'da tüm eğitim kurumları, özel okullar da dahil, kamu tarafından finanse edilir. OECD ülkelerinde kamu harcamalarının 1/5'inden fazlasını özel eğitim kurumlarına dolaylı ya da dolaysız olarak transfer etmektedir. Eğitimin bir tüketim malı olarak ele alındığı iktisat modeli neoklasik modeldir. Standart fayda maksimizasyonu varsayımı çerçevesinde insanlar okula, üniversiteye gider çünkü yeni bilgi elde etmekten hoşlanırlar görüşü neoklasik modelde yer alır. Eğitimin faydaları üzerine şu anki tüketim bileşeni, geleceğe dair bir tüketim bileşeni ve son olarak yatırım bileşeni, yani beşeri sermaye yatırımı olarak eğitimin faydaları üzerine üçlü bir yaklaşım sergileyen düşün Schultz'tur. Bireyin zorunlu temel eğitim, zorunlu olmayan eğitim, lise, üniversite, lisansüstü, sertifika, kurs ve benzeri eğitim programları, tıbbi bakım ve benzeri faaliyetlerine yaptığı harcama, beşeri sermaye yatırımı olarak tanımlanır. Beşeri sermayenin ikamesi mümkündür. Beşeri sermaye, toprak, sabit sermaye ya da emek gibi transfer edilemez. Eğitim yatırımı kararı alınırken, gelecek dönemlerde elde edilecek getiri ve maliyetlerin bir iskonto oranı ile elde edilmesine verilen isim bugünkü değerdir. Beşeri sermaye teorisine göre kişinin eğitim yatırımına karar vermesi için eğitimin iskonto edilmiş getirileri iskonto edilmiş maliyetlerinden yüksek olmalıdır. Beşeri sermaye teorisine göre eğitim maliyetini düşüren her faktör eğitim yatırım miktarını artırır. Beşeri sermaye teorisinin temel görüşü eğitim verimliliği ve dolayısıyla geliri de artırır. Beşeri sermaye teorisinin eğitimin fayda ve maliyetlerini açıklarken kullandığı şekle verilen isim yaş kazanç profilidir. Yaş kazanç profilinde ileri yaşlarda gelirlerin seyri için erken yaşlarda hızla artarken ileri yaşlarda artış hızı yavaşlar ifadesi doğrudur. Firmaya özgü eğitim verimliliği sadece eğitimin verildiği firmada yükseltirken piyasanın kalanında yükseltmeyen eğitimdir. Network kurulumuna ilişkin eğitim firmaya özgü eğitimdir. İşverenin söz konusu maliyetleri azaltmak için çalışanın beşeri sermaye donanımını bir tür eleme aracı olarak kullandığını vurgulayan yaklaşım eleme teorisidir. Eğitimle büyüme arasında doğrudan bir ilişki olmadığını, eğitimin işverenler tarafından doğru işe doğru insanı yerleştirmede bir filtre görevi üstlendiği görüşünü savunan Arrow'dur. Neoklasik iktisattan farklı olarak birey üzerinden analiz yapmayan yapıya ve kurumlara önem veren iktisat kurumcu iktisattır. Kurumcu iktisada göre insanların bilgi edinme, öğrenme süreçlerinde her zaman belirli bir kültürün lenslerinden bakarak bu bilgiyi alırlar. Ancak bu öğrenme sürecinde kültürler arası ortaklıklar, benzerlikler vardır. Kadınlarla erkekler arasındaki mevcut iktidar ilişkilerini değiştirmeyi amaçlayan bir politika olarak tanımlanan kavram feminizmdir. Kapitalist sistemi sınıf, sömürü, sermaye birikim süreci, artı değer ve toplumsal yeniden üretim gibi kavramlarla analiz eden teori, Marksist teoridir. Kapitalist toplumun temel yapı taşı metadır. Marksistler sermayenin değerlenmesi ve sermaye devir hızının kesintisiz işleyebilmesi için 1980'li yıllardan itibaren eğitim ve sağlık gibi daha önce kamu tarafından üstlenilen ve parasız olan hizmetlerin piyasalaşma ve ticarileşme süreçlerine dikkat çekerler. Marksistler, genç insanların eğitim talebinin ve meslek seçiminin bireysel, özgür ve rasyonel seçimler olarak değil, sınıfsal konumlarına göre şekillendiğini savunurlar. Marksistler, eğitimin toplumsal işlevinin eleme işlevinden daha önemli olduğunu kabul ederler. Dijital ekonomi olarak ifade edilen kavram bilgi ekonomisidir. Yeni ekonomide bilgiler tamamen bir ve sıfırdan oluşan veri formlarında iletilmekte ve günümüzde her türlü bilgi, ses, yazı, görüntü, hareketli obje vesaire bilgisayar ağları tarafından iletilmektedir ifadesi, yeni ekonominin dijital ekonomi olduğu özelliği ile ilgilidir. Bilginin analogdan dijitale dönüşmesi, fiziki varlıkların sanal hale gelmesine imkan vermektedir. Söz konusu sanallaşma ekonominin yapısını, kurumların türlerini ve aralarındaki ilişkileri, dolayısıyla ekonomik faaliyetin bizzat kendisini değiştirmektedir ifadesi, yeni ekonomide sanallaşmanın önemli olduğunu vurgular. Eski büyük işletme yapıları ayrışmakta ve dinamik birey ve kurumların oluşturduğu ekonomik faaliyet temelli gruplar halinde yeniden ortaya çıkmaktadır. İşletmenin ortadan kalkması, yani kaybolması değil, dönüşmesi söz konusudur ifadesi, yeni ekonominin moleküler ekonomi olduğunun özelliğidir. Yeni ekonomi, iletişim ağları ile bütünleşen bir ekonomidir. Yeni teknoloji ve iletişim ağları, küçük ölçekli işletmelere büyük ölçekli işletmelerin sahip olduğu, ölçek ekonomileri ve kaynağa ulaşma gibi ana avantajlara sahip olma imkanı sunmaktadır. İfadesi, yeni ekonominin ağ ekonomisi olma özelliğidir. Eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleşen tanınan yeterlilik belgesi, sertifika ya da diploma ile belgelenen eğitim, örgün eğitimdir. Eğitim ve öğretim sisteminin içinde örgün eğitime paralel olarak yer alan, genellikle resmi bir belge ile belgelendirilmeyen, sivil toplum kuruluşlarınca, işçi sendikalarınca verilebileceği gibi örgün eğitim örgütleri tarafından tamamlayıcı olarak da verilebilen eğitim yaygın eğitimdir. Doğal olarak günlük hayatı izler ve amaçlanmış bir eğitim olmak zorunda değildir. Bireylerin kendileri tarafından bile bu yolla edinilen bilgi ve becerilerin bireylerin beşeri sermaye donanımına katkısı olarak tanımlanan eğitim, enformal eğitimdir. Yaşam boyu öğrenmeyi yaygın, örgün ve enformal öğrenme ya da eğitim şeklinde üç farklı şekilde yapılabileceğinin ifadesi memorandumda yer almıştır. Dijital veriler üzerine kurulmuş bir ekonomide işletme başarısı ve iktisadi faaliyetler açısından hız anahtar bir değişkendir ifadesi yeni ekonominin hız ekonomisi olma özelliğidir. İki kutuplu dünyanın ayrışmasından sonra iktisadi duvarların önemli ölçüde ortadan kalktığı dinamik, yeni ve değişken küresel bir çevre ortaya çıkmıştır ifadesi yeni ekonominin küresel ekonomi olma özelliğiyle ilgilidir. Kitle üretiminin yerini büyük miktarlarda müşteri isteklerine göre üretimin almasıyla birlikte, üreticiler bireysel tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarına uygun özel mal ve hizmetler oluşturmak zorunda kalmışlardır. Yeni ekonomide tüketiciler fiilen üretim sürecine katkıda bulunabilmektedir ifadesi, yeni ekonomide üretici ve tüketici farkı belirsizleşmektedir özelliğiyle ilgilidir. Sanayi ekonomisinde anahtar sektörü konumunda olan sektör otomotiv sektörüdür. Yeni ekonomide hakim ekonomik sektör diğer tüm sektörlerin refah yaratmasını giden yolu teşkil eden bilgisayar, iletişim ve eğlence sanayilerinin bütünleşmesiyle oluşan sektör medya sektörüdür. Hayat boyu eğitim 1970'lerde UNESCO tarafından yayınlanan raporla bireysel kültürel büyümenin bir parçası olarak daha insani boyutta ele alınmıştır. 1980 ve 1990'larda hayat boyu eğitim kavramını yeniden kavramsallaştıran ve hayat boyu eğitimi beşeri sermaye yatırımının bir parçası haline getiren kuruluş OECD'dir. ünite ile ilgili sorular. 1. Eğitimin getirisi, eğitim politikası ve eğitimin kalitesi, eğitim ve sanayinin etkileşimi, eğitimin ekonomik büyümeye etkisi ve eğitimin finansmanı gibi konuları kapsayan ve iktisadın oldukça geniş kapsamlı ve gittikçe gelişen bir alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir? A. Çalışma ekonomisi, B. Eğitim ekonomisi, C. Mikroekonomi, D. Makroekonomi, E. Kalkınma ve büyüme. Yanıt B. Eğitim ekonomisi. 2. Okullaşma oranları hangi yıllarda artmıştır? A. 1930, B. 1950, C. 1970, D. 1980, E. 1990. Yanıt C. 1970. 3. Okullaşma oranları hangi yıllarda hız kesmiştir? A. 1930, B. 1950, C. 1970, D. 1980, E. 1990. Yanıt D. 1980. 4. 1990'ların başında merkezi planlamaya sahip ülkelerde okul çağındaki nüfusun tamamı ilk öğretimi tamamlamıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkeler arasında sayılmaz? A. OECD ülkeleri, B. Latin Amerika, C. Güney Asya ülkeleri, D. Uzak Doğu ülkeleri, E. Pasifik ülkeleri. Yanıt C. Güney Asya ülkeleri. 5. Afrika ve Asya'daki yoksul ülkelerdeki yüksek öğrenime devam edenlerin nüfus içindeki oranları yüzde kaç seviyelerinde kalmıştır? A. %3'lerin altında, B. %5'lerin altında, C. %10'ların altında, D. %15'lerin altında, E. %20'lerin altında. Yanıt B. %5'lerin altında. 6. Yüksek öğrenime devam edenlerin nüfus içindeki oranı gelişmiş kapitalist ülkelerde yüzde kaça aşmıştır? A. 90, B. 80, C. 70, D. 60, E. 50. Yanıt E. 50. 7. Uluslararası veriler ve araştırmalara göre eğitim düzeyi ile ücret kazanç arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Doğru orantılı ve kuvvetli bir ilişki vardır. B. Ters orantılı ve kuvvetli bir ilişki vardır. C. Doğru orantılı ancak zayıf bir ilişki vardır. D. Ters orantılı ve zayıf bir ilişki vardır. E. Aralarında ilişki yoktur. Yanıt A. Doğru orantılı ve kuvvetli bir ilişki vardır. 8. Eğitimin toplumsal bir olgu olması ve eğitimin niteliğine ve pedagojisine kimlerin karar vermesi gerektiği gibi konular aşağıdakilerden hangisini ilgilendiren konulardır? A. Çalışma ekonomisi, B. Eğitim psikolojisi, C. Eğitim sosyolojisi, D. Eğitim politikası, E. Makroekonomi. Yanıt C. Eğitim sosyolojisi. 9. Eğitim kazanç ilişkisinin doğal olarak pozitif, nedensel, doğrusal bir ilişki olduğuna ilişkin iyimser görüşleri sarsan pek çok olgu mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz? A. Eğitimin maddi getirisi, B. Ailenin eğitim sürecindeki tutumu, C. Öğrencinin bilişsel ve davranışsal kapasitesi, D. Eğitimin maddi olmayan getirisi, E. Eğitim kurumlarında cinsiyete ve ırka dayalı ayrımcılık. Yanıt A. Eğitimin maddi getirisi. 10. Eğitime katılmadaki engeller arasında çok kuvvetli bağlantı olduğunu gösteren nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Aile geliri, B. Ailenin sınıfsal konumu, C. Sosyokültürel etmenler, D. Erkek egemen zihniyet, E. Gelir dağılımındaki eşitlik. Yanıt E. Gelir dağılımındaki eşitlik. 11. Ortodoks iktisat teorisine göre eğitim ve sağlık hizmetlerinin ortak özelliklerinden en önemlisi hangisidir? A. Zorunlu olması, B. Dışsallıklar yaratması, C. İsteğe bağlı olması, D. Devlet tarafından karşılanması, E. Maliyetli olması. Yanıt B. Dışsallıklar yaratması. 12. Ortodoks iktisat teorisi eğitim ve sağlık hizmetlerini ne tür mal olarak kabul eder? A. Kamu malı, B. İkame mal, C. Lüks mal, D. Yarı kamu malı, E. Özel mal. Yanıt D. Yarı kamu malı. 13. Eğitim ve sağlık hizmetleri için piyasa nasıl bir piyasa olarak tanımlanır? A. Tam rekabet, B. Monopol, C. Monopson, D. Aksak rekabet, E. Oligopol. Yanıt D. Aksak rekabet. 14. Eğitim hakkının bütün kesimlere yaygınlaştırılması, esas olarak ulus devlet yapılanması içinde biçimlenen hangi ekonomik işleyişi uygun bir gelişim olarak ele alınmaktadır? A. Liberal, B. Neoliberal, C. Kapitalist, D. Marksist, E. Sosyalist. Yanıt C. Kapitalist. 15. Eğitim sistemi devletin ideolojik aygıtlarındandır. Görüşünü savunan aşağıdakilerden hangisidir? A. Bourdieu, B. Althusser, C. Schulz, D. Becker, E. Arrow. Yanıt B. Althusser. 16. Althusser'e göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A eğitim sistemi içinde bireyler kapitalist toplumsal işleyişi içselleştirirler ve böylece sistemin yeniden üretimini sağlarlar. B eğitim sistemi devletin ideolojik aygıtlarındandır. C okul ekonomik sermaye tarafından belirlenen kültürel sermayeye göre öğrencileri seçmekte ve elemektedir. D okullar ve okulların oluşturduğu eğitim sistemi kapitalist toplumsal örgütlenmenin ideolojik yönünü kuşaklara aktarmanın en uygun ve verimli kurumlarıdır. E. Devlet egemen sınıfların çıkarlarını kollamak ve ideolojisini kuşaklar boyu iletebilmek için okul kurumunu kullanmaktadır. Yanıt C. Okul ekonomik sermaye tarafından belirlenen kültürel sermayeye göre öğrencileri seçmekte ve elemektedir. 17. Eğitim sisteminin ve bu sistemin kurumu olan okulun kendisinin eşitsizlik ürettiğini ileri sürmekte olan aşağıdakilerden hangisidir? A. Bourdieu, B. Althusser, C. Schulz, B. Becker, E. Arrow. Yanıt A. Bourdieu. 18. Bourdieu'ya göre aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Eğitim sistemi ve bu sistemin kurumu olan okul kendisinin eşitsizlik üretmektedir. B. Okul ekonomik sermaye tarafından belirlenen kültürel sermayeye göre öğrencileri seçmekte ve elemektedir. C. Devlet egemen sınıfların çıkarlarını kollamak ve ideolojisini kuşaklar boyu iletebilmek için okul kurumunu kullanmaktadır. D. Öğrenci seçimi yaparken aynı zamanda toplumsal uzamı yeniden üretmektedir. E. Okul toplum içinde var olan farklılıkları dikkate almakta ve bunlara göre bir düzenleme yaparak eşitsizlikleri devam ettirmekte, yeniden üretmektedir. Yanıt C. Devlet egemen sınıfların çıkarlarını kollamak ve ideolojisini kuşaklar boyu iletebilmek için okul kurumunu kullanmaktadır. 19. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tüm eğitim kurumları, özel okullar da dahil, kamu tarafından finanse edilir? A. İngiltere, B. Fransa, C. Hollanda, D. ABD, E. Almanya. Yanıt C. Hollanda. 20. OECD ülkelerinde kamu harcamalarının kaçından fazlasını özel eğitim kurumlarına dolaylı ya da dolaysız olarak transfer etmektedir? A. 2/3, C. 1/5, B. 1/2, D. 1/4, E. 1/3. Yanıt E. 1/3. 21. Eğitimin bir tüketim malı olarak ele alındığı iktisat modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Klasik model, B. Neoklasik model, C. Keynesyen modeli, D. Liberal ekonomi modeli, E. Kapitalist model. Yanıt B. Neoklasik model. 22. Standart fayda maksimizasyonu varsayımı çerçevesinde insanlar okula, üniversiteye gider çünkü yeni bilgi elde etmekten hoşlanırlar görüşü aşağıdaki ekonomi modellerinden hangisinde yer alır? A. Klasik model, B. Neoklasik model, C. Keynesyen modeli, D. Liberal ekonomi modeli, E. Kapitalist model. Yanıt B. Neoklasik model. 23. Eğitimin faydaları üzerine şu anki tüketim bileşiğini, geleceğe dair bir tüketim bileşiğini ve son olarak yatırım bileşiğini, yani beşeri sermaye yatırımı olarak eğitimin faydaları üzerine üçlü bir yaklaşım sergileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Schulz, B. Bourdieu, C. Althusser, D. Becker, E. Arrow. Yanıt A. Schulz. 24. Bireyin zorunlu temel eğitim, eğitim, zorunlu olmayan eğitim, lise, üniversite, lisansüstü, sertifika, kurs ve benzeri eğitim programları, tıbbi bakım ve benzeri faaliyetlerine yaptığı harcama aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? A. Fiziki sermaye yatırımı, B. Eğitim yatırımı, C. Beşeri sermaye yatırımı, D. Kültürel yatırım, E. Sosyokültürel yatırım. Yanıt C. Beşeri sermaye yatırımı. 25. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye yatırımına ilişkin varsayımlar arasında yer almaz? A. İşçiler ve işverenler rasyoneldir ve tam rekabetçi iş gücü piyasası etkin çalışır. B. İş gücü piyasası aksak rekabetçidir. C. İşçiler kendi kişisel donanımlarını, örneğin eğitim düzeyi ve iş tecrübesi, kısıtlarını, örneğin bakıma muhtaç küçük çocuk ve tercihlerini, örneğin düzgün çalışma ortamı dikkate alarak en yüksek ücretli işleri ararlar. D. İşverenler, iş gücü verimliliğini artırarak ve üretim maliyetlerini mümkün olduğunca aşağı çekerek karını maksimize etmeye çalışır. E. Etkin çalışan piyasa ve rekabetten dolayı işveren işçiye marjinal ürününe MP eşit ücret öder. Yanıt B. İş gücü piyasası aksak rekabetçidir. 26. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye yatırımına ilişkin varsayımlar arasında yer almaz? A. Ücret beşeri sermayenin bir fonksiyonudur. B. Birey eğitim, iş yerinde eğitim ya da tıbbi bakım yoluyla beşeri sermaye yatırımı yapabilir. Bireyin üretimi bir ölçüde sahip olduğu beşeri sermaye donanımının getirisine bağlıdır. C. Beşeri sermaye ilave yatırımın ilave üretim artışına yol açtığı bir üretim aracıdır. D. Beşeri sermayenin ikamesi mümkün değildir. E. Beşeri sermaye, toprak, sabit sermaye ya da emek gibi transfer edilemez. Yanıt D. Beşeri sermayenin ikamesi mümkün değildir. 27. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye yatırımına ilişkin varsayımlar arasında yer almaz? A. Beşeri sermaye yatırımı, verimlilik ve ücret kazanç düzeyi arasında doğru orantılı ve kuvvetli bir ilişki vardır. B. Beşeri sermaye yatırımı, fiziksel sermaye yatırımı gibidir. Yani makine ve teçhizata yapılan yatırıma benzer. C. Beşeri sermaye, toprak, sabit sermaye ya da emek gibi transfer edilebilir. D. Beşeri sermayenin ikamesi mümkündür. E. Beşeri sermaye, ilave yatırımın ilave üretim artışına yol açtığı bir üretim aracıdır. Yanıt C. Beşeri sermaye, toprak, sabit sermaye ya da emek gibi transfer edilebilir. 28. Aşağıdakilerden hangisi eğitim yatırımı kararı alınırken, gelecek dönemlerde elde edilecek getiri ve maliyetlerin bir iskonto oranı ile elde edilmesine verilen isimdir? A. Gelecekteki değer, B. Bugünkü değer, C. Marjinal etkinlik oranı, D. Marjinal getiri oranı, E. Marjinal maliyet oranı. Yanıt B. Bugünkü değer. 29. Beşeri sermaye modelinin bireyin yatırım kararına ilişkin yaptığı açıklamalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Birey eğitime yatırım yaparken eğitimin maliyetlerini ve getirisinin net bugünkü değerlerini karşılaştırarak karar verir. B. Birey eğitime yatırım yaparken maliyet fayda analizi yapar. C. Bireyin başlangıç döneminde eğitime yatırım yaptığı ve takip eden dönemlerde bu yatırımın getirisini elde ettiği varsayılır. D. Yatırım kararında söz konusu olan toplam maliyet sadece parasal maliyeti içerir. E. Birey eğitime yaptığı ilave yatırımın marjinal getirisini bu ilave yatırımın marjinal maliyetiyle karşılaştırır. Yanıt D. Yatırım kararında söz konusu olan toplam maliyet sadece parasal maliyeti içerir. 30. Beşeri sermaye teorisine göre kişinin eğitim yatırımına karar vermesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Eğitimin iskonto edilmiş getirileri iskonto edilmiş maliyetlerinden düşükse. B. Eğitimin iskonto edilmiş getirileri iskonto edilmiş maliyetlerine eşitse. C. Eğitimin bugünkü değeri gelecekteki değere eşitse. D. Eğitimin iskonto edilmiş getirileri iskonto edilmiş maliyetlerinden yüksekse. E. Eğitime karar verecek olan bireyin tahmini çalışma süresi 30 yılın üzerindeyse. Yanıt D. Eğitimin iskonto edilmiş getirileri iskonto edilmiş maliyetlerinden yüksekse. 31. Üniversite eğitimine yapılan yatırımda fırsat maliyet aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Üniversite harcı, B. Yurt parası, C. Lise mezunu olarak 4-5 yıl çalışılan bir işten elde edilecek muhtemel gelir, D. Kitap ve kırtasiye masrafları, E. Ulaşım masrafları. Yanıt C. Lise mezunu olarak 4-5 yıl çalışılan bir işten elde edilecek muhtemel gelir. 32. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye teorisinin görüşleri arasında yer almaz? A. Eğitim düzeyi yüksek kişiler daha yüksek gelir elde ederler. B. Yaşlılar için üniversite eğitimine yatırımın getirisinin düşük olmasının nedeni iş piyasasında bulunacakları sürenin az olmasıdır. C. Eğitim maliyetini düşüren her faktör eğitim yatırım miktarını azaltır. D. Kadınlar için beşeri sermaye yatırımının net bugünkü değeri erkekleri olana daha düşüktür. E. Yüksek eğitim kurumlarında devam mecburiyetinin kaldırılması eğitimin fırsat maliyetini azaltır. Yanıt C. Eğitim maliyetini düşüren her faktör eğitim yatırım miktarını azaltır. 32. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye teorisinin görüşleri arasında yer almaz? A. Eğitim düzeyi yüksek kişiler daha yüksek gelir elde ederler. B. Yaşlılar için üniversite eğitimine yatırımın getirisinin düşük olmasının nedeni iş piyasasında bulunacakları sürenin az olmasıdır. C. Eğitim maliyetini düşüren her faktör eğitim yatırım miktarını azaltır. D. Kadınlar için beşeri sermaye yatırımının net bugünkü değeri erkeklere oranla daha düşüktür. E. Yüksek eğitim kurumlarında devam mecburiyetinin kaldırılması eğitimin fırsat maliyetini azaltır. Yanıt C. Beşeri sermaye teorisine göre eğitim maliyetini düşüren her faktör eğitim yatırım miktarını artırır. 33. Genelde tüm bireyler benzer eğitim talebine sahip olmalıdır. Bireylerin eğitim talebinin farklılaştırmasına etki eden faktörler bireysel yetenek, bilişim kapasitesi ve ailenin refah düzeyi olduğu görüşü aşağıdaki hangi modele aittir? A. Klasik model, B. Neoklasik model, C. Geleneksel model, D. Çağdaş model, E. Modern model. Yanıt B. Genelde tüm bireyler benzer eğitim talebine sahip olmalıdır. Bireylerin eğitim talebinin farklılaştırmasına etki eden faktörler, bireysel yetenek, bilişim kapasitesi ve ailenin refah düzeyi olduğu görüşü neoklasik modele aittir. 34. Beşeri sermaye teorisinin temel görüşü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Verimliliği belirleyen temel faktör ücrettir. B. Ücretler arttıkça verimlilik de artar. C. Eğitim verimliliği ve dolayısıyla gelirleri artırır. D. Ücret düzeyi taraflar arasında pazarlık sonucu belirlenir. E. Eğitim sadece işverenlerin işçileri seçmeleri için araçtır. Yanıt C. Beşeri sermaye teorisinin temel görüşü eğitim verimliliği ve dolayısıyla geliri de artırır. 35. Aşağıdaki eğitim harcaması yatırımlarının hangisinde maliyet fayda analizi kullanılmamaktadır? A. Yabancı dil eğitim harcaması, B. Özel eğitim harcaması, C. Kamu eğitim harcaması, D. Sanat eğitim harcaması, E. Mesleki eğitim harcaması. Yanıt C. Kamu eğitim harcamasında maliyet fayda analizi kullanılmamaktadır. 36. Beşeri sermaye teorisinin eğitimin fayda ve maliyetlerini açıklarken kullandığı şekle verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Laffer eğrisi, B. Bugünkü değer profili, C. Kazanç, C. Yaş kazanç profili, D. Marjinal gelir eğrisi, E. Marjinal ürün getirisi eğrisi. Yanıt C. Beşeri sermaye teorisinin eğitimin fayda ve maliyetlerini açıklarken kullandığı şekle verilen isim yaş kazanç profilidir. 37. Yaş kazanç profilinde ileri yaşlarda gelirlerin seyri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Belirli bir yaştan sonra sabittir. B. Kıdeme bağlı olarak süratle artar. C. Çalışma yaşamının erken dönemlerindeki gibidir. D. Erken yaşlarda hızla artarken ileri yaşlarda artış hızı yavaşlar. E. Orta yaş düzeylerinde biraz azalarak sonraki yıllarda artar. Yanıt D. Yaş kazanç profilinde ileri yaşlarda gelirlerin seyri için erken yaşlarda hızla artarken ileri yaşlarda artış hızı yavaşlar ifadesi doğrudur. 38. Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı iş yeri eğitimiyle ilgili doğru bir ifade değildir? A. Kolaylıkla transfer edilebilir. B. Maliyeti işveren üstlenir. C. Rekabetçi bir piyasada eğitimi alan işçiye genellikle diğer firmalarda ödenen ücret ödenir. D. Sadece eğitimin verildiği iş yerinde değil, tüm iş kolunda geçerlidir. E. Maliyeti işçi üstlenmek durumundadır. Yanıt B. Genel amaçlı iş yeri eğitiminin maliyetini işçi üstlenir. 39. Aşağıdakilerden hangisi verimliliği sadece eğitimin verildiği firmada yükseltirken piyasanın kalanında yükseltmeyen eğitimdir? A. Genel amaçlı eğitim, B. Resmi eğitim, C. Informal eğitim, D. Firmaya özgü eğitim, E. Çıraklık eğitimi. Yanıt D. Firmaya özgü eğitim verimliliği sadece eğitimin verildiği firmada yükseltirken piyasanın kalanında yükseltmeyen eğitimdir. 40. Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı eğitimlere örnek değildir? A. Temel bilgisayar kullanımı, B. Muhasebe teknikleri eğitimi, C. Network kurulumuna ilişkin eğitim, D. Elektrikçiliğe yönelik temel eğitim, E. Marangozluk mesleğine dayalı temel eğitim. Yanıt C. Network kurulumuna ilişkin eğitim, firmaya özgü eğitimdir. 41. İşverenin söz konusu maliyetleri azaltmak için çalışanın beşeri sermaye donanımını bir tür eleme aracı olarak kullandığını vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Eleme teorisi, B. Feminist teori, C. Beşeri sermaye teorisi, D. Fiziki sermaye teorisi, E. Yetenek teorisi. Yanıt A. İşverenin söz konusu maliyetleri azaltmak için çalışanın beşeri sermaye donanımını bir tür eleme aracı olarak kullandığını vurgulayan yaklaşım eleme teorisidir. 42. Eğitimle büyüme arasında doğrudan bir ilişki olmadığını, eğitimin işverenler tarafından doğru işe doğru insanı yerleştirmede bir filtre görevi üstlendiği görüşünü savunan aşağıdakilerden hangisidir? A. Althusser, B. Becker, C. Ero, D. Bourdieu, E. Schulz. Yanıt C. Eğitimle büyüme arasında doğrudan bir ilişki olmadığını, eğitimin işverenler tarafından doğru işe doğru insanı yerleştirmede bir filtre görevi üstlendiği görüşünü savunan Arrow'dur. 43. Neoklasik iktisattan farklı olarak birey üzerinden analiz yapmayan, yapıya ve kurumlara önem veren iktisat aşağıdakilerden hangisidir? A. Klasik iktisat, B. Kurumcu iktisat, C. Mikro iktisat, D. Makro iktisat, E. Genel iktisat. Yanıt B. Neoklasik iktisattan farklı olarak birey üzerinden analiz yapmayan, yapıya ve kurumlara önem veren iktisat kurumcu iktisattır. 44. Aşağıdakilerden hangisi kurumcu iktisata ilişkin doğru bir ifade değildir? A. İş gücü piyasasında sendika, büyük ölçekli şirketler gibi kurumların işe almadan kariyer ilerlemesine ve ücretlerin belirlenmesine kadar belirleyici etkileri olduklarını kabul ederler. B. İnsanların bilgi edinme, öğrenme süreçlerinde her zaman belirli bir kültürün lenslerinden bakarak bu bilgiyi alırlar ancak bu öğrenme sürecinde kültürler arası ortaklıklar, benzerlikler yoktur. C. Piyasaları veri olarak almazlar, tersine neden piyasanın birbirinden farklı ve birbirleri arasında geçişkenlik olmayan katmanlara ayrıldığını merak ederler. D. Eğitimle verimlilik arasındaki pozitif ilişkiyi sorgulayarak beşeri sermaye birikiminin bireysel değil toplumsal bir süreç olduğunu söylerler. E. Eğitim ile kazanç arasındaki pozitif ilişkiyi açıklayan eğitimin sinyal fonksiyonunu analiz ederler. Yanıt B. Kurumcu iktisada göre insanların bilgi edinme öğrenme süreçlerinde her zaman belirli bir kültürün lenslerinden bakarak bu bilgiyi alırlar. Ancak bu öğrenme sürecinde kültürler arası ortaklıklar, benzerlikler vardır. 45. SLM modellerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. SLM teorisyenleri beşeri sermaye modelinin eğitim ve iş yerinde mesleki eğitim yatırımının beklendiği gibi yoksulluğu azaltmadığını vurgularlar. B. SLM teorisyenleri gelir dağılımındaki adaletsizliğin artışına dikkat çekerler. C. SLM araştırmaları kentli iş gücü için eğitim harcamaları ile gelecekteki istihdam ve gelir beklentileri arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. D. Eğitim ve mesleki eğitimin işverenler için ayrımcılık pratiği kriteri haline geldiğini vurgularlar. E. SLM modelleri ırk ve cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının direnen niteliğine dikkat çekerler. Yanıt C. SLM araştırmaları kentli iş gücü için eğitim harcamaları ile gelecekteki istihdam ve gelir beklentileri arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir ifadesi doğru bir ifade değildir. 46. Kadınlarla erkekler arasında mevcut iktidar ilişkilerini değiştirmeyi amaçlayan bir politika olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Nihilizm, B. Feminizm, C. Marksizm, D. Faşizm, E. Sosyalizm. Yanıt B. Kadınlarla erkekler arasındaki mevcut iktidar ilişkilerini değiştirmeyi amaçlayan bir politika olarak tanımlanan kavram feminizmdir. 47. Feminist teorilere ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Feminist teoriler toplumsal cinsiyet, patriyarka, ataerkil, erkek egemen, ideoloji sistem, yeniden üretim, hiyerarşik ikilikler ve cinsiyete dayalı iş bölümü gibi farklı kavramlarla topluma ve hayata bakarlar. B. Görünmeyen kadın emeğinin özgünlüğünü vurgularlar. Kadınların ev içi işler ve bakım emeği şeklindeki katkılarının nasıl göz ardı edildiğine ve bu ücretsiz emeğin makro ekonomiye ne gibi katkıları olduğuna işaret ederler. C. Eve ekmek getiren erkek ile iyi eş ve anne kadın şeklindeki cinsiyete dayalı iş bölümünün eğitim hizmeti taleplerini de belirlediğini söylerler. D. Feministler insanların uzun dönemli ve geleceğe dönük maliyet fayda analizi yaptıklarına inanırlar. E. Beşeri sermaye yatırımının cinsiyete göre eşitsiz dağılımının kadınların ev içi üretim ve bakım emeği sorumluluklarının doğallaştırılmasında yattığını düşünürler. Yanıt D. Feministler insanların uzun dönemli ve geleceğe dönük maliyet fayda analizi yaptıklarına inanırlar ifadesi doğru bir ifade değildir. 48. Yapısalcı ve post yapısalcı feministlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bir iktidar sorunu olarak ele almaktadır. B. Eğitim sistemi cinsiyetçidir. Ataerkil cinsiyet rejimini sınıflarda ders materyallerinde yeniden üretir. C. Yapısalcılar okullardaki toplumsal cinsiyet eşitliğini sınıf, ırk, etnisite, dinsel ve cinsel yönelimler gibi diğer eşitsizlik kategorileriyle kesişimi bağlamında incelemişlerdir. D. Liberal dönüşümün eğitim sistemini değiştirirken cinsiyetçi yapıya dokunarak onu güçlendirdiğini vurgularlar. E. Genel olarak kamu sektörünün eğitim, sağlık gibi alanlardan çekilmesi ve sosyal politikanın neoliberal dönüşümünün kadınların özel ve kamusal alandaki sorumluluklarını artırdığını, ücretsiz kadın emeğinin sosyal devletin özel sektörü terk ettiği faaliyetlerini ikame edecek şekilde yoğun olarak nasıl kullanıldığını irdelerler. Yanıt D. Liberal dönüşümün eğitim sistemini değiştirirken cinsiyetçi yapıya dokunarak onu güçlendirdiğini vurgularlar ifadesi doğru bir ifade değildir. 49. Liberal feministlerin eşitlikçi okul pratikleri konusunda yaptıkları çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Kız öğrencilere üstün fırsatlar tanınması. B. Her iki cinse eşit muamele. C. Cinsiyetçilik karşıtı ders materyalleri. D. Geleneksel olmayan alanlara kız öğrencilerin erişimi. E. Toplumsal cinsiyete duyarlı öğretmen yetiştirme. Yanıt A. Her iki cinse eşit muamele vardır. 50. Kapitalist sistemi, sınıf sömürü, sermaye birikim süreci, artı değer ve toplumsal yeniden üretim gibi kavramlarla analiz eden teori aşağıdakilerden hangisidir? A. Eleme teorisi, B. Feminist teori, C. Beşeri sermaye teorisi, D. Marksist teori, E. Yetenek teorisi. Yanıt D. Kapitalist sistemi, sınıf, sömürü, sermaye birikim süreci, artı değer ve toplumsal yeniden üretim gibi kavramlarla analiz eden teori, Marksist teoridir. 51. Kapitalist toplumun temel yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kar, B. Meta, C. İstihdam, D. Sermaye, E. Artık değer. Yanıt B. Kapitalist toplumun temel yapı taşı metadır. 52. Marksistler, sermayenin değerlenmesi ve sermaye devir hızının kesintisiz işleyebilmesi için hangi yıllardan itibaren eğitim ve sağlık gibi daha önce kamu tarafından üstlenilen ve parasız olan hizmetlerin piyasalaşma ve ticarileşme süreçlerine dikkat çekerler? A. 1950, B. 1960, C. 1970, D. 1980, E. 1990. Yanıt D. Marksistler, sermayenin değerlenmesi ve sermaye devir hızının kesintisiz işleyebilmesi için 1980'li yıllardan itibaren eğitim ve sağlık gibi daha önce kamu tarafından üstlenilen ve parasız olan hizmetlerin piyasalaşma ve ticarileşme süreçlerine dikkat çekerler. 53. Marksistler, genç insanların eğitim talebinin ve meslek seçiminin bireysel, özgür ve rasyonel seçimler olarak değil, hangi konumlarına göre şekillendiğini savunurlar. A. Cinsiyet, B. Sınıfsal, C. Toplumsal, D. Bireysel, E. Eğitim düzeyi. Yanıt B. Marksistler, genç insanların eğitim talebinin ve meslek seçiminin bireysel, özgür ve rasyonel seçimler olarak değil, sınıfsal konumlarına göre şekillendiğini savunurlar. 54. Marksistler, eğitimin hangi işlevinin eleme işlevinden daha önemli olduğunu kabul ederler. A. Fiziksel, B. Sınıfsal, C. Toplumsal, D. Bireysel, E. Kişisel. Yanıt C. Marksistler, eğitimin toplumsal işlevinin eleme işlevinden daha önemli olduğunu kabul ederler. 55. Bilgi toplumunun yarattığı okul kültüründe öğrencilerin dönüşümüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bilgiye temel alan eğitim programları izlenecektir. B. Çocuklara daha fazla düşünme, tartışma ve araştırma ortamı hazırlanacak. Böylece serbest düşünen, tartışan, araştıran ve bulduklarını değerlendirebilen bir toplum yapısı oluşturulacaktır. C. Yetişkinler eğitim süreci dışında bırakılacaktır. D. Dersler ansiklopedik bilgileri yüklemek yerine konuları ve olayları derinliğine anlamayı ve eleştirel düşünmeyi esas alacaklardır. E. Okullar öğrencileri gelecek için gerekli bilgiyle yüklemek yerine okulda verilen bilgilerin yaşam boyu yetmeyeceği görüşünden hareketle öğrenmeye geçilecektir. Yanıt C. Bilgi toplumunun yarattığı okul kültüründe öğrencilerin dönüşümüne ilişkin yetişkinlerin eğitim süreci dışında bırakılması doğru değildir. 56. Dijital ekonomi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilişim ekonomisi, B. Bilgi ekonomisi, C. Enformasyon ekonomisi, D. Teknoloji ekonomisi, E. Standart ekonomi. Yanıt B. Dijital ekonomi olarak ifade edilen kavram bilgi ekonomisidir. 57. Yeni ekonominin bilgi ekonomisi olduğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bilişim teknolojileri bir ekonominin bilgi temelli olmasına imkan sağlamaktadır. B. Bilgi ekonomisinde bilginin yaratılması hem bilgi işçilerine hem de bilgi tüketicilerine yani insanlara aittir. C. Mal ve hizmetlerin içeriği müşteri fikirleri tarafından belirlenir. D. Bilişim teknolojisi mal ve hizmetlerin bir parçası haline gelecektir. E. Bilginin analogdan dijitale dönüşmesi fiziki varlıkların sanal hale gelmesine imkan vermektedir. Yanıt E. Bilginin analogdan dijitale dönüşmesi, fiziki varlıkların sanal hale gelmesine imkan vermesi, yeni ekonomide sanallaşmanın önemli olduğunu vurgular. 58. Tapscott'a göre Yeni ekonomide bilgiler tamamen bir ve sıfırdan oluşan veri formlarında iletilmekte ve günümüzde her türlü bilgiyi ses, yazı, görüntü, hareketli obje vesaire bilgisayar ağları tarafından iletilmektedir ifadesi yeni bilginin hangi özelliğiyle ilgilidir? A. Yeni ekonomi bilgi ekonomisidir. B. Yeni ekonomi dijital ekonomidir. C. Yeni ekonomi moleküler ekonomidir. D. Yeni ekonomi ağ ekonomisidir. E. Yeni ekonomi yenilik temelli ekonomidir. Yanıt B. Yeni ekonomide bilgiler tamamen bir ve sıfırdan oluşan veri formlarında iletilmekte ve günümüzde her türlü bilgi, ses, yazı, görüntü, hareketli obje vesaire bilgisayar ağları tarafından iletilmektedir ifadesi yeni ekonominin dijital ekonomi olduğu özelliğiyle ilgilidir. 59. Bilginin analogdan dijitale dönüşmesi fiziki varlıkların sanal hale gelmesine imkan vermektedir. Söz konusu sanallaşma ekonominin yapısını, kurumların türlerini ve aralarındaki ilişkileri, dolayısıyla ekonomik faaliyetin bizzat kendisini değiştirmektedir ifadesi yeni ekonominin hangi özelliğiyle ilgilidir? A. Yeni ekonomi bilgi ekonomisidir. B. Yeni ekonomide aracılar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. C. Yeni ekonomide sanallaşma önemli rol oynamaktadır. D. Yeni ekonomi moleküler ekonomidir. E. Yeni ekonomi ağ ekonomisidir. Yanıt C. Bilginin analogdan dijitale dönüşmesi fiziki varlıkların sanal hale gelmesine imkan vermektedir. Söz konusu sanallaşma, ekonominin yapısını, kurumların türlerini ve aralarındaki ilişkileri, dolayısıyla ekonomik faaliyetin bizzat kendisini değiştirmektedir ifadesi, yeni ekonomide sanallaşmanın önemli olduğunu vurgular. 60. Eski büyük işletme yapıları ayrışmakta ve dinamik birey ve kurumların oluşturduğu ekonomik faaliyet temelli gruplar halinde yeniden ortaya çıkmaktadır. İşletmenin ortadan kalkması, yani kaybolması değil, dönüşmesi söz konusudur ifadesi, yeni ekonominin hangi özelliğini anlatır? A. Yeni ekonomide aracılar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. B. Yeni ekonomide sanallaşma önemli rol oynamaktadır. C. Yeni ekonomi moleküler ekonomidir. D. Yeni ekonomi ağ ekonomisidir. E. Yeni ekonomi hız ekonomisidir. Yanıt C. Eski büyük işletme yapıları ayrışmakta ve dinamik birey ve kurumların oluşturduğu ekonomik faaliyet temelli grupları halinde yeniden ortaya çıkmaktadır. İşletmenin ortadan kalkması, yani kaybolması değil, dönüşmesi söz konusudur ifadesi, yeni ekonominin moleküler ekonomi özelliğidir. 61. Yeni ekonomi, iletişim ağları ile bütünleşen bir ekonomidir. Yeni teknoloji ve iletişim ağları küçük ölçekli işletmelere büyük ölçekli işletmelerin sahip olduğu ölçek ekonomileri ve kaynağa ulaşma gibi ana avantajlara sahip olma imkanı sunmaktadır ifadesi yeni ekonominin hangi özelliğini anlatmaktadır? A. Yeni ekonomide aracılar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. B. Yeni ekonomide sanallaşma önemli rol oynamaktadır. C. Yeni ekonomi moleküler ekonomidir. D. Yeni ekonomi ağ ekonomisidir. E. Yeni ekonomi hız ekonomisidir. Yanıt D. Yeni ekonomi iletişim ağları ile bütünleşen bir ekonomidir. Yeni teknoloji ve iletişim ağları küçük ölçekli işletmeleri büyük ölçekli işletmelerin sahip olduğu ölçek ekonomileri ve kaynağa ulaşma gibi ana avantajlara sahip olma imkanı sunmaktadır ifadesi, yeni ekonominin ağ ekonomisi olma özelliğidir. 62. Eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleşen, tanınan yeterlilik belgesi, sertifika ya da diploma ile belgelenen eğitim aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaygın eğitim, B. Örgün eğitim, C. Enformal eğitim, D. Sürekli eğitim, E. Hayat boyu eğitim. Yanıt B. Eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleşen tanınan yeterlilik belgesi, sertifika ya da diploma ile belgelenen eğitim, örgün eğitimdir. 63. Eğitim ve öğretim sisteminin içinde örgün eğitime paralel olarak yer alan, genellikle resmi bir belge ile belgelendirilmeyen, sivil toplum kuruluşlarınca, işçi sendikalarınca verilebileceği gibi, örgün eğitim örgütleri tarafından tamamlayıcı olarak da verilebilen eğitim aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaygın eğitim, B. Örgün eğitim, C. Enformal eğitim, D. Sürekli eğitim, E. Hayat boyu eğitim. Yanıt A. Eğitim ve öğretim sisteminin içinde örgün eğitime paralel olarak yer alan, genellikle resmi bir belge ile belgelendirilmeyen, sivil toplum kuruluşlarınca, işçi sendikalarınca verilebileceği gibi, örgün eğitim örgütleri tarafından tamamlayıcı olarak da verilebilen eğitim yaygın eğitimdir. 64. Doğal olarak günlük hayatı izler ve amaçlanmış bir eğitim olmak zorunda değildir. Bireylerin kendileri tarafından bile bu yolla edinilen bilgi ve becerilerin, bireylerin beşeri sermaye donanımına katkısı olarak tanımlanan eğitim aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaygın eğitim, B. Örgün eğitim, C. Enformal eğitim, D. Sürekli eğitim, E. Hayat boyu eğitim. Yanıt C. Doğal olarak günlük hayatı izler ve amaçlanmış bir eğitim olmak zorunda değildir. Bireylerin kendileri tarafından bile bu yolla elde edinilen bilgi ve becerilerin bireylerin beşeri sermaye donanımına katkısı olarak tanımlanan eğitim en formal eğitimdir. 65. Yaşam boyu öğrenmeyi yaygın, örgün ve informal öğrenme ya da eğitim şeklinde 3 farklı şekilde yapılabileceğinin ifadesi nerede yer almıştır? A. Dünya Bankası, B. Uluslararası Çalışma Örgütü, C. Memorandum, D. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, E. Avrupa Birliği. Yanıt C. Yaşam boyu öğrenmeyi yaygın, örgün ve informal öğrenme ya da eğitim şeklinde 3 farklı şekilde yapılabileceğinin ifadesi memorandumda yer almıştır. 66. Dijital veriler üzerine kurulmuş bir ekonomide işletme başarısı ve iktisadi faaliyetler açısından hız anahtar bir değişkendir ifadesi yeni ekonominin hangi özelliğini ifade eder? A. Yeni ekonomide aracılar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. B. Yeni ekonomi A ekonomisidir. C. Yeni ekonomi hız ekonomisidir. D. Yeni ekonomide sanallaşma önemli rol oynamaktadır. E. Yeni ekonomi moleküler ekonomidir. Yanıt C. Dijital veriler üzerine kurulmuş bir ekonomide işletme başarısı ve iktisadi faaliyetler açısından hız anahtar bir değişkendir ifadesi yeni ekonominin hız ekonomisi olma özelliğidir. 67. İki kutuplu dünyanın ayrışmasından sonra iktisadi duvarların önemli ölçüde ortadan kalktığı dinamik, yeni ve değişken küresel bir çevre ortaya çıkmıştır ifadesi yeni ekonominin hangi özelliğiyle ilgilidir? A. Yeni ekonomi A ekonomisidir. B. Yeni ekonomi hız ekonomisidir. C. Yeni ekonomide sanallaşma önemli rol oynamaktadır. D. Yeni ekonomi küresel ekonomidir. E. Yeni ekonomi moleküler ekonomidir. Yanıt D. İki kutuplu dünyanın ayrışmasından sonra iktisadi duvarların önemli ölçüde ortadan kalktığı dinamik, yeni ve değişken küresel bir çevre ortaya çıkmıştır ifadesi yeni ekonominin küresel ekonomi olma özelliği ile ilgilidir. 68. Kitle üretiminin yerini büyük miktarlarda müşteri isteklerine göre üretimin almasıyla birlikte, üreticiler bireysel tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarına uygun özel mal ve hizmetler oluşturmak zorunda kalmışlardır. Yeni ekonomide tüketiciler fiilen üretim sürecine katkıda bulunabilmektedirler ifadesi yeni ekonominin hangi özelliğiyle ilgilidir? Yanıt A. Kitle üretiminin yerini büyük miktarlarda müşteri isteklerine göre üretimin almasıyla birlikte üreticiler bireysel tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarına uygun özel mal ve hizmetler oluşturmak zorunda kalmışlardır. Yeni ekonomide tüketiciler fiilen üretim sürecine katkıda bulunabilmektedirler ifadesi yeni ekonomide üretici ve tüketici farkı belirsizleşmektedir özelliğiyle ilgilidir. 69. Sanayi ekonomisinde anahtar sektör konumunda olan sektör aşağıdakilerden hangisidir? A. Turizm, B. Kimya, C. Otomotiv, D. Tarım, E. İnşaat. Yanıt C. Sanayi ekonomisinde anahtar sektör konumunda olan sektör otomotiv sektörüdür. 70. Yeni ekonomide hakim ekonomik sektör diğer tüm sektörlerin refah yaratmasına giden yolu teşkil eden bilgisayar, iletişim ve eğlence sanayilerinin bütünleşmesiyle oluşan hangi sektördür? A. Turizm, B. Hizmet, C. Sanayi, D. Medya, E. Bilişim. Yanıt D. Yeni ekonomide hakim ekonomik sektör diğer tüm sektörlerin refah yaratmasına giden yolu teşkil eden bilgisayar, iletişim ve eğlence sanayilerinin bütünleşmesiyle oluşan sektör medya sektörüdür. 71. Özel ve kamu sektöründe birçok kurum tüketicileriyle ağlar aracılığıyla doğrudan temas kuracaklar ve aracılarını büyük ölçüde elimine edeceklerdir ifadesiyle yeni ekonominin hangi özelliğine vurgu yapılır? A. Yeni ekonomi A ekonomisidir. B. Yeni ekonomide sanallaşma önemli rol oynamaktadır. C. Yeni ekonomide aracılar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. D. Yeni ekonomide üretici ve tüketici farkı belirsizleşmektedir. E. Yeni ekonomi küresel ekonomidir. Yanıt C. Özel ve kamu sektöründe birçok kurum tüketicileriyle ağlar aracılığıyla doğrudan temas kuracaklar ve aracılarını büyük ölçüde elimine edeceklerdir ifadesiyle yeni ekonomide aracılar büyük ölçüde kalkacağına vurgu yapılır. 72. Hayat boyu eğitim 1970'lerde Hans tarafından yayınlanan raporla bireysel kültürel büyümenin bir parçası olarak daha insani boyutta ele alınmıştı. A. IMF, B. OECD, C. UNESCO, D. EU, E. ILO. Yanıt C. Hayat boyu eğitim 1970'lerde UNESCO tarafından yayınlanan raporla bireysel kültürel büyümenin bir parçası olarak daha insani boyutta ele alınmıştı. 73. 1980 ve 1990'larda hayat boyu eğitim kavramının yeniden kavramsallaştıran ve hayat boyu eğitimi beşeri sermaye yatırımının bir parçası haline getiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. IMF, C. UNESCO, B. OECD, D. EU, E. ILO. Yanıt B. 1980 ve 1990'larda hayat boyu eğitim kavramını yeniden kavramsallaştıran ve hayat boyu eğitimi beşeri sermaye yatırımının bir parçası haline getiren kuruluş OECD'dir. 74. AB Avrupa Konseyi Mart 2000'de Lizbon'da Avrupa Birliği'nin sosyal politikasının yönünü ve hareketini belirleyecek hayati kararlar almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararlar arasında yer almaz? A. Avrupa Birliği'nin tartışmasız biçimde kültürel, ekonomik ve sosyal yaşam bakımından bilgi çağına girdiğini belirlenmiştir. B. Öğrenmenin yaşam ve çalışma kalıplarının birlikte değişmekte olduğunu işaret edilerek bireylerin bu değişime sadece ayak uydurması gerektiğini işaret edilmiştir. C. Lizbon Avrupa Konseyi kararları bilgiye dayalı ekonomi ve bilgi toplumuna başarılı bir geçiş için hayat boyu öğrenmenin bu sürece eşlik etmesi gerektiğini işaret etmektedir. D. FEIRA Avrupa Konseyi kararları üye ülkeleri konseyi ve komisyonu kendi yeterlilik alanlarında herkes için hayat boyu öğrenmeyi zenginleştirme anlayışı içinde uyumlu stratejiler belirlemeye ve pratik tedbirler almaya davet etmektedir. E. Lizbon ve FEIRA Avrupa Konseyi kararlarını hayata geçirmek üzere kamu ve özel yaşamın her noktasında bireysel ve kurumsal düzeyde yaşam boyu öğrenme için kapsamlı bir strateji üzerinde Avrupa çapında bir tartışmayı başlatmak için bir memorandum hazırlanmıştır. Yanıt B. Öğrenmenin yaşam ve çalışma kalıplarının birlikte değişmekte olduğuna işaret edilerek bireylerin bu değişime sadece ayak uydurması değil, aynı zamanda uygulayıcı olması gerektiğini işaret edilmiştir. 75. Hayat boyu eğitimin hayata geçirilmesinde belli temel ilkeler çerçevesinde değişim önerilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler arasında yer almaz? A. Herkes için yeni beceri. B. Fiziki sermayeye daha fazla yatırım. C. Öğretim ve öğrenme yöntemlerinde yenilik. D. Öğrenmeye değer verme. E. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeniden yapılanması. Yanıt B. Hayat boyu eğitimin hayata geçirilmesinde belli temel ilkeler çerçevesinde değişim önerilmektedir. Fiziki sermayeye daha fazla yatırım bu ülkeler arasında yer almaz. Aksine beşeri sermayeye yatırım fazla olmalıdır. 36. ayrımın sonu. Sayfa 443.